Ayrım 25. Tarihçilerin Kutubu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 305. 6. Bölüm. Chicago Yılları. Şimdi Chicago Üniversitesi'nden size teklif geldi. Ne hissettiniz ve ilk tepkiniz ne oldu? Davet mektubunu alınca ilk işim hanıma gitmek oldu. Konuyu açtım. O üniversitede kariyerine devam ediyor tabii. Arapça kısmında. Hanıma, eğer sen de gelirsen buradaki vazifeni, görevini bırakmak zorunda kalacaksın. O zaman kabul edeceğim. Razı oldu. O zaman torunum Gökhan 3 yaşındaydı. Şevkiye torunundan ayrılmak istemiyor. Torununuz. Annesi Günhan genç tabii. Torunu alalım ve beraber gidelim, orada okusun diye ona teklif ettik. Razı oldu. Ben önce gittim, 6 ay sonra Şevkiye Gökhan'la beraber geldi. Şevkiye torunu yanında olduğu için mutlu. Eşiniz için de zor bir karar. Ülkesini, işini bırakıyor. Tabii, doçent olmuştu o zaman. Profesör olacaktı. Bölüm başkanı olabilirdi. Doğrusu fedakarlık yaptı. Çok seviyormuş sizi. İnsan sevmese böyle fedakarlık yapmaz. Gidemem dese ben o güzel teklifi reddetmiş olacağım. Değil mi? Ama sizin için iyi bu teklif. Onun için değil. Sizin için fedakarlık yapıyor. Tabii tabii. Torunuyla meşgul oldu o da. Onu büyüttü. Gökhan ilk ve orta mektebi Chicago'da bitirdi. Sonra onu Ball State Üniversitesi'nde okuttuk. Gazetecilik okudu. Şevki Hanım orada hiç ilmi araştırma yapmadı mı? Daha önce Ankara'da Leyla ile Mecnun'un Arapça divanını basmıştı. Birkaç makale neşretti. Amerika'dayken yalnız anneannelik mi yaptı? Anneannelik yaptı. Sıkıldığı zamanlarda oldu elbette. Amerikalılar öyle çabuk senli benli olmazlar. Muhit yapmak güç. Şevkiye sigara tiryakisiydi. Günde 2 paket sigara içerdi. 1985'te doktoru 5 yıllık ömrünüz var demişti. Nikotin kalp kapakçıklarını bozmuş. Birlikte Amerika'nın başka kentlerine gidiyor muydunuz? Şevkiye ile birkaç kez Las Vegas'a gittik. O biraz jackpotlardan hoşlanıyordu. Las Vegas hakikaten ilginç bir eğlence yeri. Kumarbazları çekmek için her şey en ucuz ve en iyi şekilde örgütlenmiş. Meşhur artistler gelir, konserler verir, şahane şovlar vardır. Maksat kumarbazlara eğlenceli bir muhit yaratıp oraya çekmek. Neon ışıklarıyla gündüz gibi, masal dünyası gibi bir yer yaratmışlar Las Vegas'ta. Biz Caesar Palace'a gittik. O zaman en lüks otellerden biri. En büyük şovlar, boks maçları olur orada. Salatası Türkiye'ye kadar geldi. Caesar salatası. Oteli eski bir Roma sarayı haline getirmişler. Hatta binanın içine bir kadırga bile koymuşlar. Havuz yapmışlar. Kadırgada caz çalınıyor. Orada garson kızların her biri Kleopatra gibi. Siz de kumar oynar mıydınız? Ben oynamazdım. Kumar sevmiyorum. Bir tarihçi olarak nasıl bir his orada olmak? Çok yapay. Yeniden yaratılmış bir tarih ve bazıları var. Eğleniyordum, hoşuma gidiyordu. En çok sevdiğim şey şovlardı. Ayrıca bu oteller civara geziler tertip etmişler. Her gün sabah otobüsler kalkıyor. Las Vegas'ın 1-2 saat ötesinde Rocky Dağları başlıyor. Oraya giderdim. Dağlarda İsviçre tipi lokantalar var. Rocky Dağları haşmetli. Hanım o kadar sevdi ki Las Vegas'ı, 7 kere gitmişiz. Son gidişinden dönüşte rahatsızlandı. Kandilli Lisesi'nden arkadaşı Doktor Halide Hanım geldi. Doktor gezmek istiyor. Las Vegas'a gidin. Sen çok seviyorsun. Halide Hanım da görsün dedim. 7. gidişiydi. Halide Hanım'a bilhassa rica ettim. 12'den sonra bırakma ne olur, kalp hastası diye. Bir operasyon geçirmiş miydi? Geçirmedi. Halide Hanım'la döndüler Las Vegas'tan. Doktor Halide beni hiç dinlemedi dedi. Fazla heyecanlı bir oyun. Geldiler. Salonda birlikte oturuyorduk. Telefon çaldı. Şevkiye telefona yetişmek için hızla ayağa kalktı. Birkaç adım attı ve çöktü. Hemen ambulans çağırdık. Geceydi. Gittiği hastanede acil bakıma alındı. Siz de bindiniz ambulansa. Gökhan? Tabii tabii, beraber. Gökhan 300-400 kilometre ötede bir üniversitede okuyor. Hanım ağır bir kalp sektesi geçirmiş. Dimağı ölmüş, işlemiyor. Yalnız kalp değil. Yukarıya yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdayken Türkiye'ye telefon ettim, Günhan'ı çağırdım. Annesi ölmeden görsün diye. Uçağa atladı geldi Günhan. Tabii çok üzgün. Bakımda ihmal yapıldı mı diye araştırmalar yapıyor. Bir süre yoğun bakımda kaldı o zaman. Bir süre kaldı. Kurtarılamadı. Böyle kaybettik Şevki'yi. 1 Nisan 1989. Sonra Türkiye'de mi toprağa verdiniz? Hayır, orada, Chicago'da. Türk koloni var ya, onların Türk mezarlığına defnettik. Ural Bey mezarlık işlerine bakıyormuş. Eksik olmasın, çok yardımcı oldu. Bize bir mezar yeri, Müslüman yıkayıcı kadınlar buldu. Amerika'da funeral house'lar var. Cenaze işlerini üzerine alan kuruluşlar. Her şeyi onlar tanzim ettiler. Bir konvoy halinde. 10-15 araba. Önde onun tabutuyla gittik mezarlığa. Türk mezarlığı olduğu için İslam adetlerine göre yapıldı her şey. Her gidişte ziyaret ederim. Mezarlık büyük. Müslümanlara bir köşe ayırmışlar. Çıkarken defin işlerini üzerine alan firmadan biri, efendim size de hanımın yanında bir yer ayıralım istersiniz demez mi? Gülüyor. Nereden biliyorsunuz yakında öleceğimi? Demek vardı. Ayırmayın mı dediniz? Hiç cevap vermedim. Çok canım sıkıldı. Her gidişte hanımı ziyaret ederim. Çiçek koyarım kabrine. Nur içinde yatsın. Şevki'ye eski bir aile terbiyesi almış asil bir hanımdı. Babası Kastamonu'da mal müdürüymüş. Aslen Rumelili bir aile. Tunalı Hilmi ile de uzaktan akrabalıkları var. Annesinin, kayınvalidenizin fotoğrafını gördüm evinizde. Çok değişik bir tip. Frida Kahlo'yu andırıyordu. Ve çok becerikli bir kadın intibanı veriyordu. Gülüyor. Annesi Fehime Hanım bayağı becerikli, olgun bir hanımdı. Kalpten öldü. Şevki'ye tahammüllü, azimli ve işinin önemini anlayan, beni teşvik eden bir hayat arkadaşıydı. Akademik kariyer yapan eşler arasında genellikle kıskançlık olur. 45 sene beraber yaşadık. Ona çok minnet borcum var. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin hocam. Geriye dönelim şimdi. ABD'ye, Chicago'ya yerleştiniz. Eşiniz de yanınızda. Neler hissettiniz ülke değiştirince? Evimiz Michigan gölüne bakan Indian Village denen bir yerdeydi. Üniversite eve yakın, 15 dakikada yürüyerek gidiyorum. Hoşuma gitti Chicago. Chicago Üniversitesi özel üniversite. Rockefeller'ın parasıyla yapılmıştır. 15 kilometre şehir dışındadır. Bir zamanlar üniversitenin etrafındaki mahalleler Chicago'nun seçkin sınıfının oturduğu lüks mahalleymiş. İkinci Dünya Harbi'nden sonra buraya zenciler gelmeye başlamış. Zengin aileler başka bölgelere kaçmışlar. Üniversite slum dedikleri zenci mahallelerine çevrilmiş. Düşük tabaka. Talihsizler diyelim. Uyuşturucu alışkanlığı var. Üniversiteden iki cadde ötesi zenci mahallesi. Uyuşturucu pubları var. Köprünün altından geçerken bir talebeyi öldürmüşler bir yıl önce. Benim başıma da bir olay geldi. Eyvah, ne oldu? Bir yaz günü herkesin geçtiği sakin bir sokaktan gidiyorum. Karşıdan izbandut gibi iki zenci belirdi. Önüme gelince birden durup önümü kestiler. Bir tanesi tabancayı karnıma dayadı. Öteki de ceplerimi karıştırmaya başladı. Gülüyor. Ben daima paraları pantolon cebinde taşırım. O cekette arıyor, bulamıyor parayı. Sinirlendiler. Korktum tabii. Gülüyor. Hemen gösterdim paranın nerede olduğunu. Canım tehlikede. Gülüyor. Hemen attı elini cebime. 35 dolar vardı. Kaptı ve koşup uzaklaşmaya başladılar. Şaşırmışım. Arkalarından bir iki attım attım. Hemen döndüler. Dur, nereye geliyorsun diye. Silah var ellerinde. Ateş edeceklerdi. Bir defasında da bir caz konserine gitmiştim. Gece 1'de evime dönüyorum. Şehir dışında ev. Hatam taksiyle değil otobüsle gelmem oldu. O saatte sokaklar bomboş. Karşıdan yine bağıra çağıra 2-3 zenci geliyor. Bende şafak attı. Eyvah dedim, yine geliyorlar. İnsan nasıl aynı karar verebiliyor? Yürüsem arkamdan koşacaklar. Parkta arabalar park etmiş. Bir arabanın yanına gidip kapısını açar gibi yaptım. Arabaya binip kaçacak diye bıraktılar beni. Öyle kurtuldum o zaman. Gülüyor. Chicago gerçekten tehlikeli bir yerdi. Eskiden mafyanın da gözde yeri değil mi zaten? Ayrıca meşhur caz kulüpleri var. Tabii Al Capone Amerikan mafya kahramanı. Bizim üniversite talebeleri de tedirginlik içindedir. Üniversitenin polisi var ama her zaman yetişemez ki. Her zaman hayatınız tehlikede. Mesela bir Kanadalı aile gelmiş. Science Museum'un arkasında güzel bir parkta hanım tuvalete giriyor. Zannediyorlar ki Kanada gibi emin bir yer. Adam dışarıda bekliyor. Bekle bekle kadın çıkmayınca tuvalete girmiş. Bir bakıyor ki kadın soyulmuş ve öldürülmüş. O güzel parklarda belli bir saatten sonra gezemezsiniz. Öbür taraftan Chicago büyük metropol. Lüks lokantalar, Meksika, İtalyan, Kanada ve bazıları meşhur caz kulüpleri vardır. İkinci Dünya Harbi sırasında göller üzerinden kanallar açmışlar. Atlantik Okyanusu'ndan Chicago'ya kadar gemiye binebilir. Donanma için yaptıkları büyük rıhtım Navy Pier derler. Ben gittiğim tarihte metruktu. Son gidişimde baktım orayı muazzam bir eğlence yeri haline getirmişler. Orada caz çalınan bir yer var. Chicago'nun en meşhur cazcıları gelip her akşam biri orada icrada bulunuyor. Bunlardan birisi de Skinny Williams Caz Orkestrası. Kiminle gittiniz hocam? Bir akşam eski öğrencim Dennis ve kocası Anil ile gittik. Kalabalık. Sahnenin tam yanında bir masa verdiler. Skinny'nin cazı ile coştuk. Orada cazın da bir müzik sanatı olduğunu öğrendim. Skinny'nin CD'sini aldık. Kendisiyle ahbap olduk. 2 sene sonra Chicago'yu ziyaretimde tekrar oraya gittik. Yine Dennis ve kocasıyla. Sahneye uzak bir yerde masa bulabildik. Skinny saksafon çalıyor. Bizi tanıyacağına hiç ihtimal vermedim ama bizi tanıdı ve saksafonuyla gelip yanımıza oturdu. Çok hoşuma gitti. CD üzerine bir şey yaz dedim. İmzasını attı ve saksafon resmi yaptı. Torunum Gökhan'a verdim CD'yi. Özetle hayatı, sanatın her çeşidini yaşamak benim felsefem. Chicago'yu sevdim. Her bakımdan zengin bir şehir. Senfoni orkestraları meşhur. Chicago'da 20 yıl, 1972-93 yaşadım. Frank Sinatra şöyle der. My kind of town. Chicago'da Amerikan hayatının her yönünü tecrübe edebilirsiniz. Chicago'yu her şeye rağmen sevdiniz. Yeni bir hayata başladınız orada ve dünya çapında bir üniversitede ders veriyorsunuz. McNeil sizden etkilenmesinin sebebini anlattı mı sonra? Profesör McNeil sayesinde doğrusu çok iyi şartlarda Chicago Üniversitesi'ne gitmiş bulundum. Kendisine minnettarım. McNeil ile hala mektuplaşırız. Connecticut'ta bir çiftliği var. Emekli. Orada yaşıyor. Üniversitede dostum olan kimselerden biri de Donald Lah idi. Asia in the Making of Europe adlı büyük eserin yazarıdır. Avrupa'yı yapmakla Osmanlı'nın da büyük payı vardır bilinmez. Kitap çevrildi mi Türkçe hocam? Çevrilmedi. 6 cilttir. Donald Lah büyük bir alim. McNeil ve Lah'ı hanımlarıyla beraber Kültür Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye çağırdım. Türkiye'de gezdirdim. Donald Lah 5-6 yıl önce vefat etti. Türkiye'ye döndükten sonra 2002'de Chicago'dayken bir hanım geldi. Dedi ki, sizin için bir ziyafet hazırlıyoruz. Eski talebeleriniz de var. Donald Lah'ın hanımı bu ziyafeti hazırlamış. Mükellefti. Eski öğrencilerim, dostlarım geldiler. Mrs. Lah, dünya mutfakları üzerinde mütehassıs. Büyük hava yollarına menü hazırlıyor. O yemekli toplantıda saçları beyazlamış 2 zat geldi. Biz sizin talebeniziz dediler. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Mrs. Lah sonra beni ayrıca evine davet etti. Çok duygulandım ilgisinden. Bana Türkiye'de o gezide çektiği fotoğrafları verdi. Üniversitedeki bir başka dostum Profesör Emmett Larkin, İrlanda tarihçisidir. Bir diğeri büyük dilci Eric Hamp. Avrupa dillerinin ortak dil yapısını meydana çıkarmaya çalışan büyük bir lingüist alimi. Arnavutlar, İluryalı kabileler bu eski dilin bir diyalektiğini konuşuyorlarmış. Benim yayınladığım Arvenit defteri önemli bir vesika olarak eline geçmiş. En eski yer ve kişi adları orada var. Profesör Hamp yakınlık gösterdi. Hanımı da Lah'ın eşi gibi çok sevecen bir hanım. Her Noel'de bizi mutlaka çağırırlardı. Chicago'da bir başka yakın dostum Japon Profesör Akira Irie idi. Akira tarih bölümünün başkanı oldu. Sonra Harvard'a çağırdılar. Amerikan-Japon diplomasi tarihi mütehassısıdır. Amerika'da en eski seçkin üniversite Harvard'dır. Peki Chicago'da Türkiye'den gelen bir profesör olarak nasıl karşılandınız? Chicago'dayken dersim hayli popülerdi. Başka bölümlerden öğrenciler geliyordu. En yakın dostum tabii Profesör McNeil. O Chicago Üniversitesi tarih bölümünü dünya tarihini kucaklayan bir tarih enstitüsü haline getirdi. Biliyorsunuz onun The Rise of the West eseri bir dünya tarihidir. Türkçe çevirisi birkaç baskı yaptı. dünya tarihi olarak Türkçe'ye çevrildi. Evet, Profesör McNeil bir papazın oğludur. Kişilik bakımından sıradan bir Amerikalıdan çok farklıdır. Hanımı Elizabeth Rum asıllıdır. McNeil'in bir kitabında şöyle bir tespiti vardır. Fütuhat yapan büyük liderler, mesela Timur, Cengiz Han, ordularını beslemek için yağmayı esas tutmuştur. Bu taktik 11. yüzyılda yazılmış Kutadgu Bilig'de şöyle ifade edilmiştir. Kün Toktu der ki, sen askerinle bir memleketi ele geçirince zenginleşirsin. Bu zenginlikleri askerine vererek askerini artırırsın. Askerin arttıkça yeni ganimet gelir. Bu ganimetle ordunu genişletirsin. Bu böyle gider. Cengiz Han'ın fetih yöntemi böyledir. Bir kabile reisi olarak ortaya çıktı. Yavaş yavaş bu yolla dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. Aslında Avrupa'nın modern koloni imparatorlukları da az farklıdır denebilir. William McNeill bu gözlemi yaparken şunu da ekledi. Fakat Roma ve Osmanlı gibi imparatorluklar reayayı zenginleştirip onların refah ve güvenliğini sağlayarak vergi kaynaklarını artırmak suretiyle güçlü ve devamlı imparatorluklar kurmuşlardır. McNeill bu iki sistemi o kitabında gösterdi. Osmanlı bürokratik imparatorluğu eski Mezopotamya'dan, İran ve İslam hilafetinden gelen bir sistemi izledi. İkinci sistem şu. İran devlet felsefesi der ki, hükümdar nasıl kuvvetli olur? Hükümet adil olmalıdır. Adalet, halkı zulümlerden koruma manasındadır. Riayaya adaletli davranır ve onu korursan, o güven içinde çalışır, zenginleşir, zengin olur. O zenginleşirse hazine zengin olur. Hazinen zengin olunca askerin bol olur. Askerin büyük olunca kudretin artar. Otoriten arttıkça riayayı daha iyi himaye edersin. Buna Doğu siyaset teorisinde daire-i adalet denir. Kutadgu birlikte ikinci bir sistem olarak bu sistemi tavsiye eder. Osmanlı'nın devlet sistemi bu siyaset teorisine dayanır. İdeal Osmanlı hükümdarı Kanuni Süleyman tipinde kanunla idare eden adil bir hükümdardır. En önemli vasfıdır bu Şark imparatorlarının. Osmanlı köylüyü himaye ederek mütemadiyen genişlemiştir. Özetle köylü imparatorluğudur Osmanlı İmparatorluğu. Siz Osmanlı'da devlet, hukuk, adalet kitabınızda köylünün şikayet hakkından söz ediyorsunuz. Çoğu kişinin bilmediği, halkın doğrudan sultana şikayette bulunabileceği bir haktan. Osmanlı İmparatorluğunda her köylü doğrudan doğruya sultana şikayet hakkına sahipti. Mesela asker veya memur fazla vergi aldı yahut bir vali zulüm yapıyor. Her köylü tek başına yahut heyet halinde kadıya gider, şikayet eder. Kadı da iletir onu. Evet, bazen olur da kadı dinlemezse köylü doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun'a gidip şikayetlerini arz etme hakkına sahiptir. Hatta saraya gelen bu heyetler, köylüler, Hristiyan domuz çobanları ve bazıları galeride bekler, çavuşbaşı asasıyla gelir, eşlik eder, divana götürür. Divanda vezirlerin önünde anlatırlar şikayetlerini. Padişah da perde arkasında hazır bulunmak zorundadır. 25. ayrımın sonu. Sayfa 319.